Ayrım 6.
3 yaşından beri onu her gece binlerce kez boğan cellat kemendi yine boynuna geçmişti. Nefes alamıyor, çırpınıyor ve bu kementten kurtulmaya çabalıyordu. Ne tahta gözü vardı artık, ne tacda, ne malda, mülkte. Tekrar şehzadeliği boyunca kapalı kaldığı hücrede ölümü bekleyen ve gördüğü her şeyden korkan o meczup oluvermişti. Kendi küçük oğulcuğundan padişah hazretleri diye söz ediyor, onun şefaat göstererek canını bağışlaması için yalvarıyordu. Ağlıyor ve kendisine acıyarak annesini çağırmamı istiyordu. Annesi onu bir kez daha ölümden kurtaracaktı. Elimi tutmuş olan Cihan Padişahı'nın ağlayarak bana yalvarması karşısında allak bullak olmuştum. Böyle bir şey dünyada hiçbir kulun başına gelemezdi, gelmemeliydi. Padişahım dedim. Sus diye fısıldadı. Bir duyan olur. Padişah tektir. İki padişah olmaz. Allah madem ki tahtı oğulcuğuma nasip etmiş, bize ancak itaat düşer. Dedikleri doğruydu ama benim gene de başım dönüyordu. Mermer Şahi eline tutuşturmaya çalıştım ve efendimiz, bunu gülbeden kulunuza vermeniz için getirdim diyebildim. Öteki elini uzatarak bizi içeriye çekti ve kuşkulu bir sessizlikle inceledi. Nedir bu dediğini duydum. Gülbeden kulunuz dikiş diker, ona biraz bez iğne iplik getirmiştim dedim. Bir sessizlik oldu ve padişah kuşkuları biraz dağılmış olarak gülbeden kim diye sordu. O zaman padişahın aklını tamamen kaçırmış olduğunu anladım ve gülbedenin hayatı için kaygılandım. Bir korku ya da hiddet anında onu boğmuş da olabilirdi. Kâbusları arasında hücreye onunla birlikte kapatılmış olan gülbedenin cariyesi olduğunu kavrayamayıp onu cellat sanması da düşünülebilirdi. Amansız bir korkunun sivri uçlu hançeri ihtiyar yüreğimi kanırtmaya başlamıştı. Elimi padişahın elinden kurtarmaya çalıştım, bırakmadı. Parmakları mengene gibi sıkıştırıyordu. Ancak öteki elimin yardımıyla ve ayağımı duvara dayayıp kuvvet alarak elimi çekebildim ve oradan şeytan görmüş gibi uzaklaşırken padişahın mezardan gelen boğuk haykırışları beynimin içinde yankılandı. Gülbeden için yüreğim titriyordu. O narin, masum ve kırılgan çiçeğin böyle bir zırdeliyle aynı mezara gömülmüş olmasını kabul edemiyordum. Belki de şimdi karanlık odanın bir köşesinde incecik boynu mosmor kesilmiş olarak nefes almadan yatıyordu. Ve süt bebeği, tarçın, akasya kokan bedeni çürümeye başlamıştı bile. Korkuyordum. Çünkü padişah tekrar delirmişti ve ben onun ne kadar zalim olabileceğini çok iyi biliyor, ondan bütün benliğimle nefret ettiğimi hissediyordum. Ölüm denilen büyülü geçit. İstanbul'un daracık sokaklarından cumbaları birbirine değercesine dışarı fırlamış ahşap evlerin arasından murassa sorguçlu, gümüş eğerli atıyla geçerken önüne hiç kimsenin çıkmasından hoşlanmayan efendimiz, atlı arabaları yasak ettiğinden beri ortalıkta pek araba görünmüyordu. Ama gafilin biri eceline susamış gibi bir cuma günü at arabasıyla efendimizin önünde belirivermişti. Dar yolu tıkayıp da koskoca İslam halifesinin geçmesine izin vermeyen gafilin atları geri bastırılmaya ve yolu boşaltmaya zorlanırken, padişah efendimiz bir kılıç darbesiyle arabacı garibinin göğsünü delivermiş, oluk gibi fışkırmaya başlayan kana gözlerini dikip büyük bir çocuk saflığıyla seyretmeye koyulmuştu. Bütün öldürmelerde böyle yapıyor, sanki efendimiz ölüm denilen büyülü geçidin her aşamasını tatmak ve tanımak ister gibi ölen adamın canının çekildiği anı yakalamak istiyor ve onu çocuk gözleriyle seyrediyordu. Göğsünden oluk oluk akan kanın azalmasıyla ölüm hırıltılarına giren arabacıyı da neredeyse kucaklayacak, sevecek, bağrına basacak gibiydi. Çünkü efendimiz ölen adamları seviyordu. Yaşamaktan daha güzel, daha kutsal bir iş yaptıklarına inanıyor, gerçi öldükten sonra ilgisiz kalıyor ama ölüm anını büyük bir iştahla yutuyordu. Yakınlardaki bir imamın evini şereflendiren padişah derhal sadrazamının büyük vezirinin yanına çağrılmasını emretti. Divan toplantısında Girit seferinin ayrıntılarını görüşen sadrazam, alelacele atlanıp efendisinin emirlerini almak üzere imam efendinin kenar mahalledeki evine gelince padişahın çatılmış kaşlarını görüp içinden bir ürperme geçti. Ve buyurun padişahım, beni emretmişsiniz demesiyle halkının celallenip ben padişah değil miyim ki emirlerim dinlenmez İstanbul şehrinde arabacı taifesi dolaşır diye bağırması bir oldu. Ve sadrazam başına gelecekleri anlayıp iki dizinin üzerine çöktü. Padişah tez kellesini alın şunun diye buyurdu. Sadrazamın yalvarması yakarması şehre çıkan arabalar ilgisinin olmadığını anlatmaya çalışması fayda vermedi. Bostancılar imamın kuyusundan aldıkları bir kuyu urganını boynuna geçirdiler ve o alim, fazıl, herkesin sevgisini kazanmış olan büyük vezir ayaklarıyla havayı döve döve can verdi. Bu sırada padişah efendimiz vezirinin yüzüne doğru eğilmiş, canının çıktığı en son anı kaçırmamak için dikkat kesilmiş gözlüyor, insan ölümünün sırrını çözmeye çabalıyordu. Biraz önce kızıp köpürdüğü vezirinin can çekişmesi ona karşı duyduğu muhabbeti artırmış ve ölen adamın yüzüne en sevgili evladına bakar gibi hoş, bağışlayıcı ve hayran gözlerle bakar olmuştu. Yaşam nerede bitiyor, ölüm nerede başlıyordu? Yıllarca ölümü beklemiş olan padişahın en büyük meraklarından biri buydu. İdam emrini verdiği insanlara kötülük yaptığının farkında bile değildi. Madem ki kullarının hayatı onun elindeydi, o da bir tanrı gibi istediği zaman o canı alıveriyordu işte. Kafeste korkudan aklını kaçırmak üzere olan çocuğun bir anda milyonlarca insanı öldürmeye yetkili olması, ölümü bile anlamsız, sıradan ve olağan kılmıştı. Öyle ki artık sadece kızdığı değil, çok beğendiği insanları da öldürtmeye başlamıştı. Bir gösteride at üzerinde müthiş kılıç oyunları sergileyen genci o kadar çok sevmişti ki, hayran olduğu bu delikanlının ölümünü görme şansına kavuşmak isteyerek çocuğu boğdurtuvermişti. Padişahın gözüne görünen insanların ne zaman öleceği belli olmadığı için herkes eşiyle dostuyla helallaşıyor, kelleyi koltuğa almış olarak yaşıyordu. Hatta aksakalı göbeğine kadar uzamış bir kubbe altı veziri, padişahın bostancılarına idam işareti verdiğini görür görmez kelime-i şehadet getirmiş ve çoktan beri beklediği bir makama kavuşur gibi sakalını kaldırmış, celladın elindeki kemenci alarak boynuna kendi elleriyle geçirivermişti. İdamdan sonra kesilen başında sonsuz bir huzur ve kurtuluş mutluluğu okunuyordu. Orada burada isyan hareketleri baş gösterdiğinde bütün isyancılar öldürülüyor, kesilen kelleler harçla üst üste oturtularak gökyüzüne uzanan kuleler yapılıyor, bazı kelleler de içlerine pamuk doldurularak günlerce seyretmesi için samur kürkler üzerinde uzanmış olan padişaha gönderiliyordu. Bütün bunlar bir yana, Vezir Paşa'nın idamı İstanbul halkının yüreğine öyle bir korku salmıştı ki insanlar günlerce kendilerine gelememişlerdi. Vezir Paşa hiçbir suçu günahı olmadan çırılçıplak soyulmuş, önce bir balta tersiyle eli ayağı kırılmış, sonra çarmıha gerilip ensesindeki deri yüzülmüş ve bu yaraya mum dikilmişti. Zavallı paşa bu vaziyette bir beygir üzerinde bütün İstanbul'da gezdirilmişti ve işkence son nefesini verinceye kadar devam etmişti. Padişahımızın atalarından birinin 19 erkek kardeşini aynı anda boğdurduğu zaman bile böylesine derin bir korku yaşanmamış, sadece bir şafak vakti eşiktekinden beşiktekine kadar tatlı uykularından uyandırılarak boğdurulan 19 çocuğun hüznü der saadette dinmeyen gözyaşlarına neden olmuştu. Saraydan çıkan 19 minik tabut 19 küçük mezara yerleştirilirken İstanbul analarının feryadı gökyüzünü tutuyordu. Efendimizin tutkularından birisi de samur kürküdü. Masallarda dinlediği samur sarayının aynısını yaptırmak için kolları sıvamış ve büyük bir salonu baştan başa samur kürklerle kaplatmıştı. Mis kokularıyla insanın gönlünü bir hoş eden bu salona girildiğinde, samurlara dokunanın içine işleyen bir ateş, bir sır hissedilirdi. Padişah Efendimiz hep samur giyiyor, sevgilisinin muazzam gövdesini de samurlarla kaplatıyordu. Devlete her işi düşenin samur getirmesi adet olmuştu. Bu arada padişahımızın hiç haberi bile olmadan deniz akıncıları, Cebelüttarık boğazından geçerek Atlas Okyanusu'na çıkıyor, Kanarya Adaları ile İrlanda'yı vuruyor, İskoçya'yı dolaşarak Şimal Denizi'ne varıyor, Norveç kıyılarında dolaşıyor ve İzlanda üzerinden Amerika'da Terneuf sularına ulaşıyorlardı. Buralardan padişahımıza akla sığmayacak ganimetlerin yanı sıra esir edilen dilber kızlar, oğlanlar, prens ve prensesler hediye olarak yollanıyordu. Ama ne hikmettir bilinmez, Efendimiz bunların hiçbirinin yüzüne bakmıyor, dünyalara nam salan şişman sevgilisinin koynundan çıktığı ender zamanlarda samur kürklere bürünerek gözünü ilişenleri idam ettiriyordu. Kan kızıl öfke. İçeriği epeyce dinleyip de gülbedenden bir ses, bir nefes ya da herhangi bir yaşam belirtisi alamayınca iyice mutsuzluğa düşerek Efendimiz diye seslenmiş ve belki de onun yerine gülbeden ses verir, belki o derin uykudadır da benim biricik nazeninim deliğin ötesine gelir diye umutlanarak ve ihtiyar yüreğim güm güm çarparak beklemiştim. Ama ne yazık ki inciler dizili kaftanın hışırtısından gelinin melek değil öteki olduğunu anlamıştım. Geceleri gülbedeni sayıklayarak bölünen uykularımdan kalkıp elimdeki şamdanın titrek aleviyle hücrenin yanına kadar geliyor, kuşluk vaktine sabah namazına kadar içeriği dinleyerek onun yaşadığına dair küçük bir belirti bulmaya çalışıyordum. Gülbedenin Nisa'daki asıl adının Veronika olduğunu duymuştum. Meleğime bu kadar yakışan bir ad bulunamazdı doğrusu. Ve sadece bu ad bile onun bir azizi olduğunu, gökyüzünden bizim gibi günahkarların arasına geçici olarak indiğini kanıtlıyordu. Çünkü gerçek Veronika'ydı o. İsa peygamber sırtına yüklenmiş haçıyla Golgotha'ya doğru tırmanırken, başına takılmış olan dikenli tacın dikenleri küçük bir kuş tarafından teker teker çıkarılmış ama bu bile peygamberin yüzüne süzülen kanları önlemeye yetmemişti. Bunun üzerine kalabalık arasındaki bir bakire elindeki ipek mendille İsa'nın yüzünü silmiş, sonra şaşkınlıkla peygamberin yüzünün mendile resmi olduğunu görmüştü. Kalabalığın çığlıklar atarak şahit olduğu bu mucize sonunda mendile Vero ikona yani gerçek ikon demişler ve kıza da bu ismi vererek Veronika olarak kutsamışlardı. Benim Veronika'm, dünyalar güzeli gülbedenim işte bu mucizeden doğmuştu. Yüzündeki o sonsuz saflık ve çocuk masumiyeti beni çıldırtıyordu. Çünkü Azize bile olsa her kadının belden altında Helenlerin keçi ayaklı ilahi gibi vahşice soluk alıp veren ve ağzına kan bulaşmış bir hayvan yaşadığını inanıyordum. Azizelerin gözlerine bu dünyanın farkında olmayan safça bir bakış yerleşirken kasıkları, kan, gözyaşı, ter, yaşam ve ölüm nabzının attığı bir ihtiras volkanıydı. Benim Veronika'mda bu çelişki çıldırtıcı boyutlara ulaşacak kadar keskindi ve onun bebek yüzünü seyrederken kasıklarından yükselen vahşi hayvan iniltilerini duymamla birlikte zavallı aklım başımdan gidiyor, tir tir titremeye başlıyordum. Ne yazık ki günlerce gecelerce beklememe rağmen hücreden gülbedenimle ilgili bir yaşam belirtisi alamadım. Bazen hiç ses gelmiyor, bazen de Kur'an okuyan ya da yüksek sesle iç geçiren korku içindeki zalimin varlığı duyuluyordu. Ne olmuştu güzelime? Gül fidanı kadar nazik, kırılgan ve gergin bedeni ne durumdaydı şimdi? Uzun süre kokluyor ve onun tarçın, akasya, süt bebeği karışımı kokusunu duymak istiyordum. Ama bir türlü böyle bir esinti gelmiyordu. Özlediğim kokuyu duyamıyordum. Bunun yerine odadan boza, yüklükte saklanmış kaftan ve kafuru karışımı ağır ve ekşi bir koku sızmaktaydı. Şimdi son çareye sığınacak ve eski padişahın ağzından laf almaya çalışacaktım. Efendimiz dedim, gül beden cariyeniz orada mı? Cevap yoktu. Orada olduğunuzu biliyorum dedim. Söyleyin bana, gül beden hayatta mı? Der demez de pişman oldum. Çünkü böyle bir soru gül bedenin yaşamı ve ölümü gibi önemli bir konuyu aklına getirebilir, şimdiye kadar bir zararı dokunmadıysa bile onu çılgınca davranışlara sürükleyebilirdi. İçimden kendime lanet ettim. Dilin kopsun noksan ihtiyar diye inledim. O gece ne kadar uğraştıysam da hükümdarın ağzından bir söz almayı başaramadım. Bana hiçbir söz söylemeden deliğin ötesinde öylece duruyordu. Birden aklıma onu konuşturmak için bir çare geldi. Efendimiz dedim, mübarek anneniz sizin kurtulmanız için gizliden gizliye büyük gayret gösteriyor. Bunun üzerine delikten beyaz ve kemikli elin uzandığını gördüm. Bir an sonra elimi ilk seferki gibi sıkı sıkı tutuyordu. Siz bu dünyanın ve öteki dünyanın direği olan padişah ve halifemizsiniz. Askeriniz hala sizin adınızla gülbank okur, nevbet vurur. Sadık kullarınız sizi unutmadı dedim. Cümleler ilerledikçe eli cendere gibi sıkışıyor ve parmaklarıma kan oturtacak kadar bastırıyordu. Hızlı hızlı nefes alıp vermeye başlamıştı. Hiç anne yavrusundan vazgeçer mi? Şefkatli Valide Sultan Hazretleri de arslanının, cihan hükümdarının tekrar tahtına dönmesi için her şeyi hazırlıyor. Sakın merak buyurup kendinize bir zarar vermeyin. Yüreğiniz ferah olsun padişahım dedim. Ben sizinle haberleşmeye memur kılındım. Sık sık ziyaretinize gelir size hayırlı haberleri aktarırım. Bu sözlerim üzerine içeriden sesler duyuldu ve ben hükümdarın ağladığını anladım. Minnet ve sevinç gözyaşları dökerken yüreği yumuşamıştır diye gülbedeni bir kez daha sordum. Padişah hıçkırıklar arasında iyi galiba diye mırıldandı. Ne yiyor ne içiyor. Şaşkınlık içinde zülüflü baltacılar koğuşundan geçip kendi daireme çekildim. Orada biraz Kur'an-ı Kerim okuyarak sükunete kavuşmak istediysem de gözümden aşağı yuvarlanan yaşlara engel olamadan gülbedeni ve onun artık neredeyse emin olduğum acı kaderini düşünerek inledim durdum. Bunca gündür hiç sesinin soluğunun çıkmaması hayra alamet değildi. Konduramıyordum ama insanlar içine karışmış bir melek olan sevgili küçüğümün zalim kaçığın pençeleri arasında boynu sıkılarak bir köşeye atılmış olması ihtimali hiç aklımdan çıkmıyordu. İçerideki kıllı canavardan nefret ediyordum. Öylesine koyu ve derin bir nefretti ki bu, her yanımı kaplıyordu ve ben aklımı ne okuduğum Kur'an-ı Kerim'e, ne sarayın günlük işlerine, ne de olan bitene verebiliyordum. Bir zamanlar nasıl olup da böyle bir zalimi, bu kadar değersiz bir insan müsveddesini efendim olarak kabul edebildiğime, yüreğimin hayranlık duygularıyla dolabildiğine şaşıp şaşıp kalıyordum. Çünkü masum insanları öldürmekten zevk alan, kendi başı derde düşünce çocuklar gibi hüngür hüngür ağlayan, gavur parasıyla metelik etmez bir zavallıydı bu. Gülbeden gibi bir cennet gülünü solduracak kadar da insafsız ve zalimdi. Düşündükçe öfkem kabarıyor, hücredeki adi mahkumu öldürecek gibi oluyordu. Benim bütün felaketlerim de onunla başlamamış mıydı zaten? Afrika'dan kaçırılıp getirilmem ve yolda onca acı veren işlemlerle bacaklarımın arası biberli sularla yıkanarak, Allah'ın bana bahşettiği organlarımın bıçakla kesilerek alınması reva mıydı? Hem de bütün bunlar hücredeki o meczubun kadınlarına göz dikmememiz için yapılıyordu. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, benim nazlı sevgilim gülbedene duyduğum erkekçe aşkın önüne geçememişler. Onun tomurcuk göğüslerinin tarçın, akasya, süt bebeği karışımı delirtici kokusunun, tüller arkasında gölgelenen diri kalçalarının kanımı tutuşturmasını engelleyememişlerdi. Sarayın loş ve nemli boşluğunda geçen hayatıma, zülüflü baltacıların koğuşuyla mutfak ve harem arasına sıkışmış günlerime, dalgıç koyunu, pilav, zerde uğruna katlanılan el etek öpmelere, kısacası bu noksan, eksik, yarım, aciz ihtiyarın katlandığı zillete öylesine acıyor ve yanıyordum ki, içimden kendi kaderime ağlamak geliyor ve artık çok uzaklarda kalmış, hayal bile edemediğim ailemden, köyümden koparılıp alınmamdaki haksızlığa lanet okuyordum. Kendi kendime acımak, içime zehir akıtmaktan farksızdı. Yüreğim eziliyordu ve ben bu kendine acıma duygusundan ancak büyük ve yakıcı bir öfkeyle kurtulabileceğimi seziyordum. Beni ancak kan kızıl, yalın kılıç bir intikam koruyabilirdi. Ve ben bu intikamı nasıl alacağımı biliyordum. Karanlık kapı. Karanlık kapıdan kadı gelir, bir alay karşı gider, alır ele verir yola. Tüh Allah belanı vere. Bu nedir ve ne zaman öğrendim bilmiyorum ama çocukluğumun karanlık ve karmaşık dehlizlerinde dolaşırken aklıma hep bu bilmece geliyor. Afrika. Galiba Afrika hiç olmadı. Bazen rüyalarımda uçsuz bucaksız bir çölün ortasında kalmış toprak damlı evler görüyorum. Bunun beynimin kıvrımları arasına saklanmış Afrika görüntüleri olduğunu inanacağım. Ama garip şey, rüyalarımda herkes beyaz, hatta sarışın. Derken gökten bir yıldırım düşüyor ve kalabalık arasında iki kişiyi öldürüp bir çocuğu da yakıp kömür ediyor. O çocuk benim. Kömür rengi bir çocuk oluyorum. Aslında öyle uzun zamandır beyazlar arasında yaşıyorum ki sanki benim rengim bile çocukluğuma göre biraz açıldı. Saray çakır gözlü boşnaklar, sarışın Sırplar, duru beyaz tenli Ruslar ve Çerkezlerle dolu. Yeni büyük vezir sarı sakallı, mavi gözlü bir Sırp. Kömür rengi çocuğun İstanbul'daki saray hayatı ağır bir çalışma ve eğitim düzeniyle başlamış ve uyum sağlamanın ışıltılı bıçağıyla geçmişine ait ne varsa kazınıp çıkarılmış, yerine İslami kurallar, Arapça, Farsça, Türkçe, Latince ve Yunanca gibi diller, şiirler ve meseleler doldurulmuştu. Haremde bunların hiçbiri işe yaramazdı ki. Harem bir ağlama ve hüzün dünyasıydı. Dışarıdakilerin hayalini süsleyen, hatta Habsburg elçisini şairane aşklara sürükleyip aklını kaçırtana kadar zorlayan harem, hiçbir zaman güzel kadınların birer kuğu gibi süzüldüğü aşk, şarkı, raks cenneti değildi. Hamamin sıcağında tenleri kıpkırmızı kesilmiş çıplak güzellerin hayaliyle yanıp tutuşanlar, harem dairesinin rutubetli, karanlık köşelerinde yaşlanan, yüzüne bakılmadan çağı geçen, şişmanlayan ve ömür boyu katlandığı hapis cezasının ağırlığını iri gövdelerine sindiren kadınların tek eğlencesi olan dedikodu, entrika ortamına ve kıskançlıkların yol açtığı ağlama krizlerine dayanamazlardı bile. Haremin kalın duvarları nice faciayı, ölümü, suçu saklamaktan ve dışarıda kalanların haremle ilgili çılgın ve dünya dışı hayaller kurmasından başka bir işe yaramazdı. Mangala sürülen bakır cezvelerde pişirilmiş birer kahve ya da yaz günlerinde amberbar şerbeti içebilmek haremin büyük ve heyecan verici eğlenceleri arasında sayılırdı. 14 yaşında evinden, ailesinden koparılarak girdiği harem hayatını yüzlerce kadınla birlikte paylaşarak ölene kadar sürdürmek zorunda kalan ve o duvarların ardını hiçbir zaman görmeyen kadınlara içim parçalanırdı. Hamam taşları, yüklüklerden çıkan sabunlar, tığ işleri, iki ters bir düz yün örgüler, danteller, işlemeler, süslemeler, atlas kumaş üzerine işlenen inciler bile katledilen şehzadelerin arkasından çuvala konularak denize atılan hamile cariyelerin çığlığını örtmeye, saklamaya yetmezdi. Harem kadınlarının gözlerine yerleşen korku ve hüzün bir ömür boyu sürer giderdi. Bu nemli gözler dip akıntılarda yitip giden nice tazenin son yolculuğunu izlemişti. Çeşmelerden akan suların donduğu ve Karadeniz'den gelen dev buz parçalarının boğazı kapladığı, insanların göz açtırmayan kar fırtınasından dolayı dışarı çıkamadığı, İstanbulluların delik deşik ahşap evlerde bir uçtan bir uca savuran dondurucu karayelden korunmak için mangallar yakarak ısınmaya çalıştığı zemherilerde ve Erbayin döneminde, harem kadınları puslu güneşin doğuşuyla birlikte kuşuni gökyüzünün daha da kararttığı odalarda leğenler ve ibriklerle abdest alır ve günün ilk namazını kılmak üzere yüzlerini kıbleye dönüp alınlarını renkli Horasan seccadelerine koyduklarında içlerine yayılan huzuru, kederli ömürlerinin en soylu ve en yüceltici ibadetinin ödülü olarak görürlerdi. Aşçıların büyük kazanlarda pişirdiği yemekler bakır kaplar içinde hareme getirilir, genç kızlar yüzlerce çeşit patlıcan yemeğini, dağlıç, karaman koyununu, börekleri, zeytinyağlı soğukları, bol şerbetli hamur tatlılarını hiye hiye şişmanlar ve zor nefes alan, hastalıklı, sık sık havale geçiren, kalpleri ağrıyan ve bacakları boğum boğum katlanmış kadınlar olarak hayatlarının sona ermesini beklerlerdi. Nasılsa buraya düşmüş Nisa'lı gülbeden gibi bir melek de nerede olduğunu bile anlamasına fırsat tanımayan bir düş dünyasında gezinir durur ve sürekli ağrıyan başını unutmak için mermer şahi ve bürümcükten fare gömlekleri dikerek oyalanmaya çalışırdı. Gülbedeni ve onun akıbetini düşündükçe yüreğim sızlıyordu. Bu yüzden mümkün olduğunca aklıma getirmemeye çalışıyordum. Çünkü hapsedilmiş olan çılgın padişahın ağzından meleğimle ilgili tek kelime bile alamayacağımı anlamıştım. Gerçekten de karanlık kapılardan içimizi titreten kadıların gelmesine az kalmıştı. Ramazan'ın 7. günü Halep şehrinde garip bir şey görülmüş ve kale duvarına konan kartaldan küçük beyaz renkli bir kuş, Kuzistan ile 40 kere Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye bağırmıştı. Bunun üzerine halkın yüreğine bir korku yayılmış ve bu cezanın padişah efendilerini azledip hapse kapatan vezirler yüzünden başlarına geleceğini inanmaya başlamışlardı. İstanbul halkı da artık sesini yükseltiyor ve hapisteki padişaha yapılan zulmü dillendiriyordu. İşler karışmaktaydı. Venedikli Büyük Valide. Artık sarayda sadık bendesi, bağlılık yemini etmiş ve ömrünü uğruna feda etmeye hazır kölesi olarak görüldüğüm Büyük Valide'nin çocukluğu sular ve saraylar şehri Venedik'te geçmişti. İğne oyalarının, envai çeşit camların, bibloların, kristallerin, dantel örtülerin, oylum oylum işlenmiş yüksek kuleli kiliselerin, altın yaldızların ve gökyüzünün tekmil yıldızını yeryüzüne indiren süslü resimlerin harman olduğu Venedik'ti. İstanbul'un saz alemlerinde çalınan tamburalara takılan tellerin bile Venedik'ten geldiği günlerin birinde kanallardan fırlayıp çıkmış bu kız da padişah sarayının karanlık kafes arkasını boylamıştı. Küçük yaşta İstanbul'a getirilen ve hareme hediye edilen ufak tefek kızın günün birinde sultanla çocuklar vererek baş haseki olacağını ve sonra oğullarının tahta oturmasıyla da valide sultanlığa yükseleceğini kimse tahmin edememişti. İnce bedeni, alev alev yanan gözleri ve nereden kaynaklandığı anlaşılmayan gizli cazibesiyle kimsenin kayıtsız kalamayacağı bir küçük kadındı o.